Ayrım 8. Sayfa 93. Aşk hayalin zekaya karşı zaferidir. Leyla'nın teklifini niye kabul etmedin? Hem elenirdiniz hem de Leyla'nın intikamını alırdın dedi Kenan. Arıza, elin kızları köye misafir gelmişler, onları korkutmak ayıp olurdu. Haklısın vallahi, gerçekten çok ayıp olurdu diye dalga geçen Kenan Leyla'ya üzülmüştü. Neymiş efendim, kızlar korkutulmazmış. Hem misafirmiş onlar, ayıp olurmuş. Hepsi masaldı. Arıza'ya hiç uymuyordu bu düşünceler. Akla kara kadar birbirlerine zıtlardı. Leyla, bayramlarda salıncakta sallanan kızların arasına dalıp onları korkudan ağlatıncaya kadar sallarken hiç ayıp olmuyor değil mi diyerek son kozunu oynadı ama beni kızları korkutmaya razı edemedi. Arıza, güzel güzel konuşuyoruz şurada. Bana masal anlatmayı bırakıp kızları niye korkutmadığının gerçek nedenini söyler misin? Arıza gülümsedi. Laf aramızda kızlardan birini çok beğeniyordum abi. Yoksa Leyla'nın teklifini havada atlar, kızları yakardım ama kızlar şanslı oldukları için kurtuldular. Olan bizim Leyla'yı oldu. Arıza son cümlesini imalı bir tarzda söylemişti. Ne oldu Leyla'ya? Hadi Leyla'ya yaptığım şeyi tahmin et bakalım. Arıza'nın yapabileceklerini tahmin etmek bile kolay değildi. Nasıl tahmin edeyim abi? Ben arıza değilim ki. Haydi düşün biraz, çalıştır kafanı. Ne bileyim ben, kızlara Leyla sizi korkutmaya çalışıyor, kuyuda devanası falan yok, sakın korkmayın demişsindir. Maalesef bilemedin dedi arıza. Böyle basit bir yol bana yakışmaz. Ben yapınca adıma yakışan bir şey yaparım. Kenan yine meraklanmıştı. Arıza kenarı köşesi meraklı olaylarla, sürprizlerle dolu bir adamdı. Ne yaptın? İnsanı çatlatmadan söylesene. Sıcak gittikçe artıyordu. Cırcır böcekleri hep birazdan haydi uyuyun der gibi ninni söylüyorlardı sanki. Bir yandan merakla arızayı dinlerken bir yandan da biraz şekerleme yapmak için içi gidiyordu Kenan'ın. Gittikçe azalan sudan bir yudum su içerek serinlemeye çalıştı. Kızları korkutmamak Leyla'nın hevesini kursağında bırakmıştı. Aramız biraz limonileşti ama kızlar gidince çok geçmeden eski halimize döndük yine. Bir gün kuyudan su çekerken şeytan nereden aklıma getirdi bilmiyorum ama getirdi işte ve ben aklıma düşen şeytana uyup "Kaçın devanası geliyor!" diye bağırarak kovayı fırlattığım gibi kaçmaya başladım. Benim bağırarak kaçmaya başlamamla birlikte çocuklar da çığlıklar atarak kaçmaya başladılar. Hele Leyla'yı görecektin. Kaçarken ayakları neredeyse başına değiyordu. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüştü. Haline bakıp kahkahalarla gülmeye başlayınca anladı işi. Suratı değişti ve tıpkı yaz yağmurları gibi birdenbire şakır şakır ağlamaya başladı. Kimse susturamadı onu. Ne yaptım, ne ettimse uzun zaman barışmadı benimle. Arıza'nın biraz önceki keyifli sesinden eser yoktu. Nasıl barıştınız peki? Leyla çok kızmıştı bana. Ninemin her zaman işe yarayan o senin büyüğün. Abilere küsülmez. Küslük olan evde bet bereket kalmaz. Sözleri bile işe yaramadı bu sefer. Aslında kız haklı. Senin yaptığın eşek şakası. Ben olsam da küserdim. Aman sen de. Ne var ki bunda küsecek? O yap dedi, ben de yaptım. Arıza işi şakaya vurmuştu ama Kenan hala ciddi ciddi tartışıyordu. Konudaki ufak bir ayrıntıyı kaçırıyorsun Arıza. Leyla kendini değil kızları korkutmanı istemiş. Sen de beğendiğin kızı korkutmak yerine Leyla'yı korkutmuşsun. Üstelik arkadaşlarının yanında. Bu yenilir yutulur bir şey değil bence. Ben onu korkutmak istememiştim ki. Birden aklıma geliverdi işte. Ne bileyim ben onun bu kadar ağlayacağını, üzüleceğini. Bilsem yapar mıydım? Şaka yapayım derken başka şey yaptım gerçekten. Leyla ile dalga geçmeleri için güzel bir malzeme verdim arkadaşlarının eline. Sadede gelip nasıl barıştığınızı anlatırsan sevineceğim. Barışmak için çok uğraştırdı beni. Kanımı emmeden de barışmadı. Arıza işi şakaya vurdurmaya devam ediyor gibiydi. Hadi canım sen de. Şimdi attın işte. Sabahtan beri seni ne kadar sevdiğini anlatıp durduğun Leyla gibi akıllı bir kız yapmaz bunu. Arıza, niye inanmıyorsun abi? Vallahi yaptı. Resmen kanımı emdi. Nasıl yaptığını anlatayım da en masum görünen insanların bile yeri gelince nasıl canavarlaşabileceğini gör deyince, daha neler duyacağım kim bilir, bunlar ailece arızalar herhalde diye düşünmekten kendini alamadık Kenan. Leyla gibi bir kızın barışmak için abisinin kanına emmesini akla almıyordu bir türlü. O gece aşağı mahalledeki bir akrabamıza giden annemle babam henüz dönmemişlerdi. Biraz hasta olduğum için eve erken dönmüş yatıyordum. Uykuya dalmak üzereyken dirseğimin üstünde hissettiğim şiddetli bir acıyla yerimden fırladım. Duvarda yürüyen kuyrukluyu görünce kolumdaki acının nedenini anlamıştım. Kolumu kuyruklu sokmuştu ve zehirin yayılmasını önlemek için sokulan yerin kesilip kanın akıtılması gerekti. Kan görmeye dayanamayan Meryem bu işi yapamayacağı için Leyla'ya seslendim ama cevap alamadım. Anlattıklarıma inanmadı tabii. Onunla barışmak için numara yapıyorum sandı. Yanına gidip kolumu gösterince inandırabildim. Bir an bile tereddüt etmeden, hiç acımadan çakıyla kolumu bir güzel kesti ve kanımı emip tükürerek zehri attı. Kenan gülümseyerek, "Çok alem adamsın valla, öyle bir anlatıyorsun ki, duyan da Leyla'yı vampir sanacak. Oysa Leyla iyilik etmiş, hayatını kurtarmış senin," dedi. "Böyle yorumlayan sensin abi. Ben barışmak için kanımı emdi," diyerek doğruyu söyledim. Numara yaptığım tek konu Leyla kolumu keserken ve sonrasında canım çok acıyormuş gibi ahlayıp bahlamam oldu. Bu numarayı da mecburiyetten yaptım. Başka türlü Leyla'nın kalbini yumuşatıp benimle barışmasını sağlayamazdım. Kenan kuyrukluğunun arızaya yaptığı iyiliği öğrenmişti. "Leyla ile kuyruklu sayesinde barıştınız yani." "Aynen dediğin gibi oldu. Kuyruklu çok büyük bir iyilik yaptı bana. Leyla ile küs olmak hiç hoşuma gitmiyordu. Yemeğin en güzel yerini bana ayırması, gece geç geldiğimde babamlara duyurmadan sessizce kapıyı açması, yaramazlıklarımın üstünü örtmekte bana yardım etmesi bir yana, abi, abi diye etrafımda dolanarak konuşması, olup bitenleri anlatması bir yanaydı. Benimle konuşmayınca çok kötü ve yalnız hissediyordum kendimi. Arıza Leyla'nın düğününde ağlamamak için bütün gücüyle kendini tutmasına rağmen onu dinlemeyip yanaklarından süzülmeyi başaran gözyaşlarını hatırladı. "Kardeşimi gerçekten çok seviyorum abi. Ona yaptıklarımı affettirmek için uğraşıyorum. Sabahtan beri anlatmaya çalıştığım gibi Oğuz'u bile Leyla'nın hatırına onu tekrar üzmemek için çekiyorum." Arıza Leyla'nın güvenini kazanmak istiyordu ama işi zordu. Leyla abisini affetse de geçmişten gelen tecrübelerinin "sen her an olabilecek bir arızaya karşı hazır ol" diye onu uyardığını tahmin edebiliyordu Kenan. Gözlerini önlerindeki vadiye dikip uzun süre sustular. Sıcak iyiden iyiye artmış, ikisi de ter içinde kalmışlardı. Özellikle Kenan mataradaki suyu başına dikip sonuna kadar içmek için deliriyordu. Bir yudum su daha içerek mendiliyle yüzü ve boynundaki terleri sildi. Ara sıra aklını estikçe yanlarına gelip "nasılsınız, ne yapıyorsunuz?" der gibi şöyle bir dolanan rüzgar biraz olsun serinletiyordu ama güneş üstlerine geldiği zaman ne yapacaklarını kestiremiyordu. Suskunluğu bozan arıza oldu. Derin bir iç çekerek "ölmek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulmalıyız," dedi. "Ben de ölmek istemiyorum. Bir şeyler yap. Bir çıkış yolu bul. Bizi kurtar buradan." "Ah keşke abi. Keşke elimden bir şey gelse ama gördüğün gibi gelmiyor. Elim kolum bağlı. Oturuyorum işte." "Buradan kurtulmayı senden daha çok istiyorum. Mutlaka çözmem gereken problemlerim var. Onları çözmeden ölmek istemiyorum." "Oğuz gerçekten çok zor bir problem abi. Duruma bakılırsa kolay kolay çözüleceği de benzemiyor." Arıza derin bir ah çekti. "Oğuz zor bir problem ama ben onu kastetmedim. Ondan çok daha önemli başka bir problemim var." Arıza canının istediği gibi temiz hava, bol gıda yaşayıp gidiyordu. İşler iyi, pansiyon doluydu. Dert diye kafasına taktığı şey Oğuz'dan başka ne olabilirdi? Arıza derin bir ah çekerek, "Sen aşk nedir bilir misin?" dedi. Kenan gülerek, "Aşk mı?" diye sordu. "Evet, aşk." "Ne oldu? Niye gülüyorsun? Bana yakıştıramadın mı yoksa?" "Yok canım, yakıştıramamak ne demek? Sen yakışıklı, sağlıklı bir delikanlısın ama ne bileyim, böyle deli dolu arıza hallerin aşkla pek örtüşmüyor da." Cırcır böcekleri kendilerini yırtarcasına ötüyorlardı. "Görünüşe aldanma. Ben deli doluyum ama yeri geldiğinde çok duygusal, aşkı için her şeyi yapacak bir adam olurum. Sen şimdi beni bırak da aşk nedir bilir misin? Onu söyle." Ne aşkı ya, deli misin? Uğraşamam öyle aşkla meşkle. Aşk yok zaten. Anlatılanların hepsi masal ama illa aşk tarifi istiyorsan, geçenlerde bir yerlerde okuduğum ve çok beğendiğim "Aşk, hayalin zekaya karşı zaferidir" diyen bir tarif verebilirim sana. Rüzgar, Kenan'ın ağzından çıkan bu sözleri hiç beğenmemişti. Onları almadan ölü denizin mavi sularına, insanların arasına karıştı. Arıza bu konunun üzerine gitmeye kararlıydı. Aşkı harcama böyle. Şimdi olmasan da aşık olduğun zamanlar olmuştur mutlaka. Senin gibi yakışıklı bir delikanlının hiç aşık olmadığına inanmam. Hoşlandığım, flört ettiğim birkaç kız oldu ama hiç aşık olmadım. Hiç mi? Hiç. İnsanların aşk, aşk diye öldükleri şey nedir ki? İki cinsin birbirinden hoşlanmasıdır. Önce ölür bitersin, iki gün sonra o aşk dediğin şey uçar gider kaybolur. O özlemler, yolunu gözlemeler biter, yüzünü şeytan görsüne döner. Tarifteki gibi aşk, hayalin zekaya karşı zaferidir. Yani sevdiğine kavuştuğun zaman hayal biter, akıl devreye girer ve aşk biter. Kenan aşkı hiç acımadan bir taş gibi aşağıya, derinliklere fırlatıvermişti. Sana katılmıyorum. Söylediklerin doğru değil abi. Kenan karnının guruldadığını duydu. Karnı çok acıkmıştı. Arıza kendini kaptırmış, hararetle aşktan bahsediyordu ama aşk karın doyurmuyordu. Tıka basa tokum, akşama kadar acıkmam diyerek Arıza'nın arabadan yiyecek bir şeyler almasını engellemişti. Aklına akşam yediği lezzetli yemekler gelince şimdi olsa da yesem diye iç geçirmeden edemedi. Balık, salata ve pilavdan oluşan yemek şimdiye kadar yediği yemeklerin en lezzetlisiydi. Lezzeti yağ gibi, limon gibi şişeye doldurmuşlar ve yemeklerin üzerine bol bol dökmüşlerdi sanki. Domates, biber ve bol soğandan oluşan salatanın tadına doyamamıştı. Her zaman yediği domates salatasıydı ama tadı müthişti. Tabağın dibinde kalan suyu etrafı kolaçan edip kimsenin ona bakmadığından emin olduktan sonra ekmeğini bandıra bandıra yemişti. Sabah kahvaltıda da arızadan destek alarak yapmıştı aynı şeyi. Annesi onu eliyle ekmeğini bana bana yemek yerken görse direkt kafayı sıyırırdı herhalde. Annesinin gözlerini kocaman kocaman açmış hali aklına gelince keyifle kıkırdadı. Böyle bir durumda gülebilmeyi başarmak güzeldi. Gülmek insanı biraz olsun gevşetiyordu. "Ne oldu? Niye gülüyorsun?" dedi Arıza. "Sabah kahvaltıdaki halim geldi aklıma." Aşkı konuşurlarken kahvaltının nereden çıktığını anlamamıştı Arıza. Hem kahvaltıda gülünecek bir şey olmamıştı ki. "Ben neden bahsediyorum, sen ne soruyorsun abi, şimdi nereden çıktı kahvaltı?" "Karnım acıkınca kahvaltıdaki yumurtalar geldi aklıma." Arıza yumurta ve gülmek arasında bir bağlantı kuramamıştı ama önceliği tıka basa tokum, akşama kadar acıkmam diyen Kenan'ı fırçalamaya verdi. "Acıkmam diyerek yanımıza bir şeyler almamı engelledin. Şimdi ağzımıza birkaç lokma atıp nefsimizi körletsek fena mı olurdu?" Arıza haklıydı ama karnı tok olunca hiç acıkmayacağını sanıyordu insan. "Pansiyonda yemekleri kim yapıyor?" diye sordu Kenan. "Yemekleri küçük kardeşim Meryem yapar. Niye sordun?" "Hiç bu kadar lezzetli yemek yememiştim. Kardeşin nasıl bu kadar lezzetli yemek yapabiliyor? Ders mi aldı?" "Meryem yemek yapmayı öğrenmek için ders almadı. Zaten doğuştan biliyordu yemek yapmasını." Arıza'nın ses tonu dalga geçer gibi değildi. "Nasıl yani? Şimdiye kadar yemek yapmayı bilerek doğan birini duymamıştım." "Meryem normal bir bebek olarak doğmadı. Kafası ve yüzü diğer bebeklerden daha büyüktü. Aklının da normal olmadığını büyüdükçe yavaş yavaş anladık." Arıza Meryem'i anlatırken kelimeleri özenle seçerek kullanıyordu. Ağlamayan, sessiz sedasız, kendi halinde bir çocuktu Meryem. Varlığıyla yokluğu belli olmaz, ruh gibi sessizce dolaşırdı. Yemek yapmayı ne zaman öğrendi, ne zaman başladı hiç fark etmedik. Önceleri annem hamur yoğururken o da hamurla oynardı ama çocuk işte oyun oynuyor diye üstünde durmazdık. Sonra nasıl olduğunu bile anlamadan yemek yapmaya başladı. Yemek yapmayı çok seviyor, yemek yaparken dünyayı unutuyordu. Elleri 40 yıldır bu işi yapıyormuş gibi çalıştığını gören annem, içine şeytan mı girdi acaba diyerek dualar okumuş ve Meryem'in üstüne üflemişti. Sonra bir de baktık ki Meryem çok lezzetli yemekler yapan bir aşçı olmuş çıkmış. İnan ki ninem ve annem ne de Leyla oturup bir şey öğretmediler ona. Öğretmeye kalksalar bile yapamazlardı bunu. Daha önce anlattığım gibi Meryem'in bir şeyi öğrenmesi çok zor. Leyla ona okuma yazma öğretmek için gecesini gündüzüne katarak uzun zaman uğraştı. Ama ancak kendini çok zorlayarak çat pat okuyabiliyor. Gerçi pansiyonun çok faydası oldu ona. Söylenenleri daha iyi anlamaya, eskisinden çok daha iyi akıcı konuşmaya başladı. İnsanlarla bir arada olmak, onlarla konuşmak, hele hele yemeklerinin çok beğenildiğini görüp takdir edilmek bir mucize etkisi yaptı Meryem'e. Böyle bir durumda olan Meryem'in yemek yapmayı nasıl öğrendiğini kimse bilmiyor. Tek bildiğimiz şey yemek yapma marifetinin ona Allah tarafından verilen bir hediye olduğu. Bunu bütün köy bilir ve Meryem'e saygı duyarlar. Köy yerinde normal olmayan çocuklara, insanlara karşı acımasız davranırlar. Onlarla dalga geçerler ama Meryem'in yemek yapması onu bu zor durumdan kurtardı. Dalga geçmeleri bir yana sihirli, özel bir insan gibi görüyor ve korkuyla karışık, garip bir saygı duyuyorlar. Kenan Arıza'nın anlattıklarından etkilenmişti. Gibi değil, gerçekten de özel bir insan. Meryem'in güzel olmaması, zor konuşması, aklının her şeye yetmemesi onun suçu değildi ki. Allah öyle yaratmıştı onu dedi. Meryem'in yemeklerinin özellikle de kapak ekmeğinin şifalı olduğu ve gelinlerin saçlarına taktıkları tellerden almasının uğur getirdiği efsanesi yayılmış köyde. Herkes buna inanıyor. Leyla ne kadar bunların doğru olmadığını anlatsa da kimseye inandıramadı. Sonunda ne isterlerse düşünsünler diyerek işin peşini bıraktı. Karnı iyice acıkan Kenan kapak ekmeğini merak etmişti. Kapak ekmeği nasıl bir şey diye sordu. Vallahi çok lezzetli bir ekmek, keşke olsa da yesek. Yapımı zor ve çok zaman istediği için her gün yapılmaz ama yapıldığı günlerde de bayram yapılır. Geceden hamur yoğrulur ve mayalanmaya bırakılır. Daha iyi kabarması için ertesi sabah tekrar yoğrularak yuvarlak kapaklı özel kabına konulur. Bahçede yakılan ateş iyice yanıp köz olduktan sonra bu kapaklı özel kap közün içine gömülür. Hamur yavaş yavaş sindire sindire pişip kapağı açılınca etrafa yayılan koku dünyanın en güzel kokusudur. Kapak ekmeği insanın hem gözünü hem ruhunu hem de karnını doyurur. Altı üstü nar gibi kızarmış ekmeğin nasıl lezzetli olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Kenan, anlatma zaten. Sen anlattıkça karnım iyice acıkıyor. Biraz daha anlatırsan taşları ekmek niyetine kemirmeye başlayacağım, dedi ama döndüğümüzde Meryem bana da kapak ekmeği yapar mı diye sormaktan alamadı kendini. Dönelim de istediğin ekmek olsun, yanına da şöyle bol domatesli saplı patlıcan yemeği yaptırırız. Kenan 40 yıl yemese aklına bile getiremeyeceği patlıcan yemeğine bile özenmişti. Saplı patlıcan nasıl bir şey abi? Oo abi, annen sana hiç saplı patlıcan yemeği yapıp kardeşlerinle balığı ben yakalayacağım sen yakalayacaksın diye kavga etmediniz mi? Yo, annem karnı yarık musakka domatesli patlıcan yemeği yapar ama saplı patlıcanı hiç duymadım. Senin dünyadan haberin yok abi. Saplı patlıcanı Mr. Brown'a bile tanıttık ama sen bilmiyorsun. Mr. Brown denince Kenan'ın aklına ilk gelen İngilizce kitabının gediklisi Mr. Brown'dı. Bizim Mr. Brown mu? Sözü çıktı ağzından. Nereden sizin oluyormuş bizim Mr. Brown'umuz? Leyla koymuştu adını onun. Önce saplı patlıcan nasıl yapılır onu anlatayım. Daha sonra Mr. Brown'a geliriz. Etli kısmıyla kalınca kesilen patlıcan sapı dörde ayrılır ve herkesin bildiği gibi domatesle pişirilir. Bu yemeğin çocukları çeken özelliği balığa benzeyen patlıcan saplarıdır. Bu sapları balığı kuyruğundan tutar gibi tutup etli kısmını yer, kılçığını da kim ne kadar balık tuttuğu anlaşılsın diye siniye bırakırsın. Çocukken en çok balığı ben yakalayacağım diye uğraşırken bir tencere yemeğin nasıl bittiğini bile anlamazdık. Leyla'yı bu konuda da az üzmedim. Onun birinci olmasını engellemek için yakaladığı balığı elinden kaptığım gibi sapı falan varmış bakmadan ağzıma atıp yuttuğum çok olmuştur. Kasık kadar adam oldum ama hala patlıcan balıkları yakalamaya devam ediyorum. Kardeşine çok çektirmişsin gerçekten. Leyla bütün kanını emse yeridir. Balık denince Kenan'ın aklına Arıza'nın verdiği söz gelmişti. Buradan kurtulunca balığa da beraber gideceğiz değil mi? Kenan'ın sesi babasına nazlanan küçük bir çocuk gibiydi. Gideceğiz dedim ya, buradan kurtulalım, istediğin yere gider, istediğin şeyi yaparız, hiç merak etme. Balığa gitmeyi garantileyen Kenan, Mr. Brown'un anlatacaktın diye hatırlattı. Çok olduğu zaman hiçbir şeyin kıymeti bilinmiyor diye düşünerek bir yudum su içen Arıza, Mr. Brown'u anlatmaya başladı. Dayımların Ankara'dan izne geldikleri günlerden biriydi. Yıldan yıla gördüğüm ve çok sevdiğim dayımın hatırı için ailece cümbür cemaat denize gitmeye razı olmuştum. Niye ailenle denize gitmek istemiyordun? Onları sevmediğimden değil tabii. Ailece denize gittiğimizde onu yapma, bunu yapma, çok açılma diye her kafadan bir ses çıkıyor. Rahat bırakmıyorlardı insanı. Ben de bunu sevmediğim için dayımın geldiği zamanlar dışında onlarla gitmiyordum. Arkadaşlarınla gittiğinde karışan görüşen olmuyor sana. İstediğini yapıp istediğin gibi de yüzüyorsun. Biz dayımla yüzerken annemler yemek hazırlığı yapıyorlardı. Annem hiç üşenmemiş, dayımın çok sevdiği ama geldiği günden beri balıktı, keçiydi derken bir türlü fırsat bulup pişiremediği patlıcan yemeğini yapmak için kolları sıvamıştı. Kardeşinin kalan izin günlerinin çoğunu arkadaşlarıyla geçireceğini bildiği için eline geçen bu fırsatı değerlendiriyordu. Denizden çıkıp yemeğe oturmaya hazırlanırken kuğu gibi süzülerek ölü denize giren tekneyi gördük. Dayımın "Oğlum dur, nereye gidiyorsun?" demesine fırsat bırakmadan kendimi denize attım. Bu güzel tekneler her gün gördüğümüz şeyler değildi. Teknelerin yanına kadar yüzüp onlara dokunmayı, teknedeki insanlara el sallamayı çok seviyordum. Başka diyarlardan gelen dilleri, halleri, tavırları bize benzemeyen bu insanlar ilgimizi çekiyordu. Uzaydan gelmiş yaratıklar gibi meraklı gözlerle bakıyorduk onlara. Kıyıya çıkmak için tekneden inip bota binen orta yaşlı adamla kadın gülümseyerek bir şeyler söylediler bana ama ne dediklerini anlamadım tabii. Elimle beni takip edin işareti yaptım ve kıyıya çıkıp bizimkilerin yanına götürdüm. Bunların dilinden ancak Leyla anlardı. Ortaokula başlayalı beri İngilizce çalışıyorum diye kafamızı ütüleye ütüleye Mr. Brown ve Mrs. Brown'u bize bile öğretmişti. Mr. Brown, hello diyerek selam verdi ve Leyla ile bir şeyler konuşmaya başladılar. Leyla, çok iyi anlamadım ama bunlar yemek istiyorlar galiba deyince, ninem hemen işaret diliyle araya girip sofraya oturttu. Mr. Brown ve karısının yere bağdaş kurup oturmaları epey eğlenceli oldu. Mr. Brown çok tatlıydı. Yüzü pek gülmeyen karısı eline aldığı gözlemeyi kemirirken o, peynirli, otlu gözlemeleri, haşlanmış tavuğu, közlenmiş patlıcan, domates ve biberden yapılmış salatayı ve ninemin yufkaya sararak eline tutuşturduğu keçi peynirini afiyetle yedi. Saplı patlıcanlar için itişip kakışmamıza katılıp yakaladığı balıkları yedikten sonra tıpkı bizim gibi parmaklarını yalamakla kalmadı, karısına eve gidince bana da bu yemekten yap dedi. Leyla'nın İngilizcesinin bittiğini anlayan Mr. Brown Türkçe öğrenmeye başladı. Ninem söylüyor, o tekrar ediyordu. Öğretmenlik yapmak ninemin çok hoşuna gitmişti. Öğrencisini közün üstünde elleriyle yaptığı bol köpüklü şekerli kahveyle ödüllendirdi. Mr. Brown thank you deyip cebinden çıkardığı parayı uzatınca ninem Tanrı misafirinden para alınmaz diye kızdı ama Mr. Brown ninemin hareketlerini yanlış anlamış olacak ki cebinden biraz daha para çıkardı. Ninemin talimatıyla parayı alıp tekrar cebine koyduğumda çok şaşırdı. Teknelerine döndüklerinde bize gönderdikleri bir sepet meyve ve çikolata çok hoşumuza gitmişti. Çikolataları hemen mideye indirdik ama daha önce hiç görmediğimiz, nasıl yeneceğini bilmediğimiz garip meyveleri telef ettik. Mrs. Brown'un yöresel yemekler yiyebilecekleri bir yer aradığını çok sonraları turizm başlayınca anladım. Arıza yiyeceklerden bahsettikçe karnının daha çok acıktığını anlayan Kenan, konuyu başka yöne çekmek için demin aşktan bahsediyorduk. Aşkı hiç acımadan aşağıya fırlatıverdin diye kızmıştım bana ama aşık olan herkes önce böyle söyler, sonra evlenip kavuşunca dediğime gelirler. Arıza hala ısrarlıydı. Ben sana aksini ispatlarsam ne yaparsın? Haydi canım sen de, böyle bir iddiaya kargalar bile güler. Ben kendini parçalayan, öldürmeye kalkan ne aşıklar gördüm ama o aşıklar evlendikten bir ay sonra soluğu hakimin karşısında aldılar. Evlilik kapıdan girerse aşk bacadan çıkıyor. Senin sözüne mi, kendi gözüme mi inanacağım? Arıza mat arasından bir yudum su daha içti. Buradan ne zaman kurtulacaklarını bilmediklerinden sahip oldukları bir matara suyu yudum yudum içiyorlardı. Arıza'nın her zaman pantolonunun beline takılı duran ve adeta bedeninin bir parçası haline gelen matarası çok işlerine yaramıştı. Kenan kendisi suyunu bitirmese daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yoktu. Ellerindeki suyla idare edeceklerdi artık. Beni inandıramazsın. Senin bu konudaki düşüncelerine katılmam mümkün değil. Kenan Arıza'nın inadına kızmaya başlamıştı. Adam Nuh diyor, peygamber demiyordu. Ben hala deliler gibi aşığım karıma. Yüzü gülsün diye gözlerinin içine bakıyorum. Rüzgar bütün dikkatini Arıza'nın ağzından çıkanlara vermişti. Kenan büyük bir şaşkınlıkla, "Sen evli misin?" diye sordu. "Evet, evliyim abi. Niye şaşırdın?" Kenan gerçekten çok şaşırmıştı bu işe. Arıza evliydi ve derin derin iç çekiyordu. Biraz önce düşündüklerinden utanır gibi oldu ama bu duygu hiç duraklamadan geldi geçti. Ya bu işte ya da arızada bir yanlışlık vardı. Yakın çevresinde, ablalarında, arkadaşlarında birçok aşka tanıklık etmiş ama böylesini görmemişti. Çiftlerin birbirlerine davranışları değişmese bile en azından arıza gibi sevgilisini uzun zamandır görmemiş, yüzüne hasret kalmış aşıklar gibi derin derin iç çekmezlerdi. Sabahtan beri konuşuyoruz. Evli olduğundan neden hiç bahsetmedin? Ne bileyim abi. Ne yeri geldi ne de sen sordun. Durup dururken abi ben evliyim denmez değil mi? Niye yüzüğün yok peki? Geçenlerde elimi yıkamak için çıkardığımda kaybettim. Yenisini almak için vakit bulamadım. Benim evlilik kapıdan girerse aşk bacadan çıkar iddiamı çürütecek güzel bir hikayen olduğu belli. Sakıncası yoksa dinlemek isterim. Arıza derin bir iç çekti. Bu karışık bir hikaye abi, anlatması uzun sürer. Çok alem adamsın Arıza. Uzun olsun, daha iyi ya. Konuşmaktan başka yapacak işimiz mi var? Sen şu aşk evlilik olaylarını etraflıca bir anlat bakayım, dedi Kenan.